Ayrım 23, sayfa 269. Din temsilcilerinin ilham ticareti veya ilim düşmanlığı. İlhamcılık veya örtülü peygamberlik iddiası. Din sınıfı ve din temsilcilerinin örtülü Allah'lık iddialarından biri ve insanlığa yaptıkları en büyük zulüm, Allah'ın kendilerine gerçek bilgileri özel olarak ilham veya keramet adı altında verdiğini iddia etmeleri ve insan hayatını bu şeytani ilhamlarıyla düzenlemeye kalkmalarıdır. İslam dünyasının asırlardır girdabında kıvrandığı felaketin temelinde de bu zulüm vardır. Hiçbir inkar, hiçbir ateizm bu zulüm kadar tehlikeli, zararlı ve ilahi iradeye aykırı olamaz. Deizm eğer bu beladan kurtaracak bir yol ise, ki öyledir, şeytan evliyasından kurtulma ve Allah'a iman meselesinde tanrısal iradeye en uygun ve insanlık için en mutlu yol deizmdir demek gerekiyor. Kur'an'ın ağır biçimde lanetlediği kötülüklerin başında bu ilham ticareti gelmektedir. Kur'an'a göre bir takım insanların Allah'tan kendilerine ilham yoluyla bilgi aktardığını iddia etmeleri Allah'a açık bir iftiradır. Din temsilcisi müfteri zebaniler bu iftira yoluyladır ki vahyi hayatın dışına itip onun kredilerinin istismarıyla yaratılan alanda yapay bir ilahlık oluşturmuşlardır. Deizm bu şeytani saltanat alanını Allah'a imanın bu güzellik ve yüceliğini koruyarak darmadağın eden onurlu bir tavırdır. Vahyi bu yolla etkisiz kılmanın İslam tarihindeki en korkunç örnekleri tarikatlar tarihinde görülür. Tarikatlar tarihi bu bakımdan Yahudi tahrifçilik tarihini gölgede bırakır demek hiç de abartı olmayacaktır. İslam inanç manifestosu, ilham ve rüya ilim sebebi değildir kuralını koymasına rağmen, tarikatların karanlık dehlizlerinde üretilen ilham ve keramet ezeyanları İslam tarihini kirletmiş, aklı ve Kur'an'ı Müslüman kitlelerin elinden almıştır. Bu tahribatı biz, Akıl ve Kur'an Nasıl Dışlandı adlı eserimizde inceledik ve gerçekten dehşet verici sonuçlara ulaştık. Yolunun sonu önce riyakarlığa, sonra da şirke çıkan bu yıkıcı illet, vahyi gönderen kudret tarafından bakın nasıl lanetleniyor. Lanet olsun o kişilere ki, kitabı kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye. İşte bu Allah katındandır derler. Lanet olsun onlara ellerinin yazdıkları yüzünden. Lanet olsun onlara kazanıp durdukları yüzünden. Bakara 79. Kendine vahiy geldiğini söylemek, peygamberlik iddia etmenin yollarından birincisidir. Son peygamber Hazreti Muhammed'den sonra özellikle ona iman ettiğini söyleyenler arasından çıkan iddiacılar, kendilerine vahiy geldiğini açıkça söyleyemeyecekleri için maske tabirler ve yollar kullanmış, ilham, keşif, kerafet, cifir, evcetcilik gibi tevil ve aldatma yollarını denemişlerdir. Bu yolları ve bunların Müslüman ümmet bünyesinde sebep olduğu tahribatı, Akıl ve Kur'an Nasıl Dışlandı adlı eserimizde bütün ayrıntılarıyla ortaya koyduk. Kitabı arkaya atmak. İlham şeytanlığıyla vahyi dışlayanların yaptıkları, tanrısal beyineleri toplayan kitabı etkisiz kılmaktır. Kur'an buna kitabı arkaya atmak diyor. Tabir, Kur'an'ındır ve Yahudi dinciliğinin oyunlarından birini nitelemek için kullanılmıştır. Allah katından kendilerine ellerinde bulunanı tasdikleyici bir Resul geldiğinde kitap verilenlerden bir fırka Allah'ın kitabını hiç bilmiyorlarmış gibi kaldırıp arkalarına attılar. Bakara 10. Allah kendilerine kitap verilenlerden şu yolda misak almıştı. Onu insanlara mutlaka açık seçik bildireceksiniz, onu saklamayacaksınız. Ama onlar kitabı sırtlarının gerisine attılar. Basit bir ücret karşılığı onu sattılar. Ne kötü şey satın alıyorlar. Ali İmran 187. Muhammedi dönemde bu arkaya atma, kitabın sayfa ve lafızlarını hayatın içinde tutup hükümlerini dışlamak şeklinde belirginleşti. Kur'an bunu tebliğcisi olan Hazreti Muhammed'in ağzından bir şikayet olarak ifadeye koymuştur. Resul de şöyle der: "Ey Rabbim, benim toplumum bu Kur'an'ı terk edilmiş, dışlanmış halde tuttular." Furkan 30. Din uleması yaftasıyla dincilik yapanlar, Allah'ın kitabını neden arkaya atarlar, neden devre dışı bırakırlar? Dinler tarihini iyi tetkik edenler, bu sorunun cevabını bulmakta zorluk çekmezler. İsrailoğulları, dinde fazladan haram ve yasaklar koyma işini çıkardıkları için yapıyorlardı. Şöyle ki, Tevrat herkesin elinde bulunan bir kitaptı. Ulema, Tevrat'ta olmayan bir takım yasaklar uydurdular. Sıradan insanlar Tevrat'a bakıp bu yasakları göremiyorlar ve doğruca bu bilginlere gidiyorlardı. Onlar da, "Siz kitabı tek başınıza anlayamazsınız. Kitap dışında sizin bilmeyip bizim bildiğimiz hükümler var. Onları ancak bizden öğrenebilirsiniz," diyorlardı. Böylelikle halk, helal ve haramı doğrudan kitaptan öğrenme yerine hahamlardan öğrenmek zorunda bırakıldı. Din adamları sınıfı işte bu işten hayli para kazanıyordu. Onun için de insanlara kitabı öğretme yerine onları ikinci, üçüncü sınıf bilgilerle oyalama yoluna gidiyorlardı. Tabii böylece Tevrat'ı bilen insan sayısı azalıyordu. Giderek hahamların tekeline giren Tevrat'ı tahrif etmek hiç de zor olmuyordu. Nasıl olsa halk kitabı bilmiyordu. Bu sebepten olacak ki Allah Kur'an'da da ilkeyi net ve berrak bir biçimde koymuştur. Zorda kılışınız dışında üzerinize haram kıldığı şeyleri bizzat kendisi size ayrıntılı olarak açıklamıştır. Birçokları ilimsiz bir biçimde kendi keyiflerine uyarak halkı şaşırtıyorlar. Hiç kuşkusuz senin Rabbin sınır tanımaz azgınları çok iyi bilmektedir. Enam 119. Şeriatların temel amaçlarından biri olan, eşyada asıl olan mübahlıktık ilkesi, giyecek, yiyecek, resim, müzik, beşeri ilişkiler konularında askıya alınarak, dinin koymadığı bir yığın yasak İslam adına insanlara dayatılıyor. Bu durum daha önce İsrailoğullarının başından geçen bir sapmanın Müslüman ümmetteki karşılığı olsa gerek. Müslüman dünyanın dincileri, Tevrat'ı hayatın dışına iten Yahudi dincilerinden daha kurnaz ve tahripkar çıktılar. Çünkü bu ikinci dönem dincileri, kitabı dışlamak, halkla tanrısal kitabın arasını açmak için bir değil birkaç tedbir almışlardır. Bunların en şeytani söylemleri şunlardır. İddia: Kur'an'ı Arapçasından okumayanlar sevap alamaz, hatim indirmiş olamaz. Bu dincilik iblislerine göre Kur'an okumaktan maksat Kur'an'ın lafızlarını Arapça okuyup sevap almaktır. Mana önemli değildir. Oysa ki Kur'an bunun tam aksini söylemektedir. Kur'an'ın beyanına göre Kur'an okumak tedebbürdür. Yani anlamı düşünmek, anlam üzerinde kafa yormak. Ne dediğini anlamadan lafızları okumak yani telaffuz, tedebbüre asla yaramaz. Telaffuz eden de sevap alsın, buna itiraz eden yok. Bu leziz ve berrak bir akarsuya bakarak duygulanmaya benzer. Müslümanların elbette ki böyle bir duygulanma hakları vardır. Ama mesele sadece bu kadar değildir. Suyu içmek gerekmektedir. Suyu içmek tedebbürle olur. Kur'an bunu istiyor. Duygu tatmininden ibaret telaffuzu her şey gibi lanse ederek asıl maksat olan tedebbürü engelleme cinayetinin hesabını haham bozuntusu sarıklı iblisler nasıl verecekler? Kur'an hiçbir yerde kendisinin telaffuzundan söz etmez. Sürekli tedebbüre atıf yapar. Dinci namertlerse sürekli telaffuz ederler. Bilirler ki halk telaffuza mahkum hale gelince onlara mahkum olacaktır. Halkı Allah ile aldatarak soymanın yolu da bu mahkumiyetten geçer. Sadece telaffuza dayalı kalmış bir okuyuşa Kur'an ümniye diyor ve ümniyeye bel bağlamanın şeytana bağlanmak olduğunu açıkça bildiriyor. İşte bunun içindir ki biz Kur'an'ın tedebbüründen halkı uzaklaştıran dincileri insan suretinde iblisler olarak görmekteyiz. İddia. Kur'an'ın anlamı ulemanın işidir. Halk bu işe karışmamalıdır. Bu da bir dincilik bühtanıdır. Kur'an Allah'ın insana hitabı ve kitabıdır. Muhatap insandır, din sınıfı veya din uleması değil. Muhatap, kelamının sahibinin iradesini anlamak için kitabı mutlaka tedebbür etmeli, yani anladığı dilde okumalıdır. Arapça biliyorsa Arapça orijinalinden, bilmiyorsa tercümesinden. Ve o tercümeyle ibadetini de yapabilmelidir. İslam, iman ve irfanının büyük vicdanı, İmam-ı Azam'ın tarih önündeki ihtişamı işte bu hakikati insanlığa ilk açıklayan bilgin olmasındadır. Aynı şeyin batıda Luther tarafından dile getirilişi İmam-ı Azam'dan 800 yıl sonradır. İddia. Kur'an, mücbel ve müşkil bir kitaptır. Ulema dışındakiler bu mücbel ve müşkilleri çözerek Kur'an'dan yararlanamaz. Dinci iftiraların en büyüklerinden biri de budur. Kur'an, kendisinin mücbel veya müşkil olduğunun değil, açıkça ima yoluyla bile söz etmez. Tam tersine, defalarca ve evire çevire kendisinin kolay, mufassal bir kitap olduğunu dile getirir. Şu Kur'ansal beyanlar, dincilik müfterilerinin vicdanlarını sızlatmalıdır. Allah size kitabı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, onun Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet ve kişi yoktur. Enam 114-115. Yeminli bir ifadeyle söz söyleyen aşağıdaki ayet, taşıdığı anlama yüklenen önem sebebiyledir ki, aynı surede 4 kez tekrarlanmıştır. Bu ayet, Kur'an'ın mücbel, müşkil ve muğlak olduğunu iddia eden, ruhsuz ve ufuksuzların suratına inen bir tokat gibidir. Yemin olsun ki biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? Kamer 17-22-32-40. İddia. Kur'an'ın tercümesiyle ibadet edilemez, namaz kılınamaz. Arapçayı okursa, yanlış da okusa olur. Tercümeyi okuduğundaysa, doğru da olsa olmaz. İmam-ı Azam ve ona izafe edilen Hanefi mezhebini biraz inceleyenler, İslam fıkhının babası sayılan bu büyük imamın, bu dinci bühtanın tam tersini fetvaya bağladığını göreceklerdir. Bu konuda bizim Ana Dilde İbadet adlı eserimizi önemli tavsiye ederiz. İddia. Din Kur'an'dan öğrenilemez. Haşa. İlmihal kitaplarından öğrenilir. O kitaptakilerle ilgili soruları ise ancak biz cevaplarız. Din Kur'an'dan öğrenilemez demek birkaç başlıklı bir şirk bühtanıdır. Bu bühtan, Allah'ı gereğince söz söyleyememekle itham olduğu gibi, Allah'ın eksik bıraktıklarını birilerin tamamlayacağını da iddiadır. Kısacası, vahim bir şirk söylemidir. Kur'an, baştan başa bu şirk söyleminin aksini öğretmektedir. Bu şirk söylemini asırlarca ümmetin vicdan ve aklına musallat eden sarıklı engizisyon zebanilerinin kıldıkları namazlar, İşledikleri bu cinayetin faturasını ödemeye asla yetmeyecektir. İddia. Halkın dinini bizden öğrenmek dışında başka hiçbir çaresi yoktur. Bunun aksini söyleyenler reformcu, zındık, dinsiz takımıdır. Bu takımı dinleyenler cehenneme gider. Allah'ın Yahudi hahamları için söylediği doğruysa, dinciliğin bu ithamlarının esas muhatabı ve bizzat sahibi dincilerdir. Çünkü dini yozlaştıranlar, yani deformasyona tabi tutanlar onlardır. Onların pisliklerini temizlemek için didinen ilim ve fikir öncülerine verilecek sıfatsa şu iki kelimeden oluşabilir. Müceddit, müçtehit. Baştan sona imansızlık ve idraksizlik belgesi olan yukarıdaki dincilik iddiaları, tarih boyunca bu şekilde öne çıkarılmış ve çıkarılmaya devam edilmektedir. Dincilik işte bu iddiaları din diye dayatan namertliğin namı diğeridir. Bu namertliğin prototipi, mimarı, öncüsü Yahudi din ulemasıdır. Onların tarih içinde en itaatkar takipçisi ise Muhammed ümmetinin dincileridir. Tanrı, din temsilcilerine güvenmiyor. Tanrı ilme ve tarafsız ulemaya güveniyor ama kendilerini kutsalın temsilcileri gibi lanse eden din ulemasına güvenmiyor. Güvenmediği içindir ki vahyin son ürünü olan Kur'an'da din meselesinde nakli değil, aklı egemen kılmış, nakli aklın denetimine vermiştir. Aklın egemenliği ilmin egemenliğini otomatik olarak getirir, o halde şöyle diyeceğiz. Cenab-ı Hak, Yahudi din ulemasının ihanet ve tahribatını gördükten sonra, din meselesinde ulemanın yerine ilmi ve naklin yerine aklı geçirmiştir. Kur'an, işte Allah'ın bu kararından sonraki vahyin mucizevi ürünüdür. Kur'an'ın bildirdiğine göre Yüce Allah, Tevrat'ın korunması görevini Beni İsrail din ulemasına tevdi etmişti. Onlar bu koruma işini bir süre sürdürdüler. Yahudileşme devri başlayınca din uleması da bu görevlerini safsakladı. Biz indirdik Tevrat'ı, biz. İyiye ve güzele kılavuz var, onda ışık var. Allah'a teslim olmuş peygamberler, Yahudileşenlere onunla hakemlik yaparlardı. Kendini Rabbe adayanlarla ilim ve hikmette derinleşmiş olanlar da Allah'ın kitabını korumakla görevli olduklarını hükmederlerdi. Zaten onlar Allah'ın kitabına tanıklardı. Artık insanlardan korkmayın. Benden korkun da ayetlerimi basit bir ücret karşılığı satmayın. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Maide 44. Yahudileşme başka bir deyişle dincilik süreci başlayınca Yüce Tanrı vahyin verilerini koruyup kollama işini din ulemasından aldı. Artık onlara güvenmiyordu. Çünkü onlar emanete hıyanet ettiler. Son kitap Kur'an işte bunun içindir ki insanların korumasına tevdi edilmedi, koruma işini bizzat Allah üstlendi. Yukarıdaki ayette Tevrat'ı biz indirdik, biz diye söze başlayan yaratıcı, Kur'an gündeme geldiğinde cümleye bir ilave yaparak sözü şöyle tamamlamaktadır. Hiç kuşkusuz o zikiri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Her hal ve şartta onu muhakkak koruyacak olan da biziz. Hicr 9. Yüce Allah bunu neden yapmıştır? Musa ümmetinin Tevrat'a yaptığının benzerini Muhammed ümmeti Kur'an'a yaptı. Onu taşıması ve iki ayaklı Kur'an olması gerekenler Allah'tan değil de yöneticilerden korktukları için görevlerini ihmal ettiler. Toplum içerisinde hükmetsinler diye indirilen ayetler, para karşılığı ölülere okunmaya, muskalar yazılmaya, anma günlerinde sakinleştirici olarak kullanılmaya başlandı. Muhammed ümmeti, Musa ümmeti gibi Yahudileşmeye başlasa da, Kur'an'ın metni Tevrat gibi tahrif edilemedi. Çünkü iki kitap arasında bir fark vardı. Allah, Tevrat'ın korunmasını İsrailoğulları ulemasına tevdi etmişken, Kur'an'ın korunmasını Muhammed ümmeti ulemasına bırakmayıp, bizzat kendisi üstlenmişti. Eğer vahiy bozulmuş, kitap tahrif edilmişse bu durumda çağrılanların davete uymama hakları doğar. Hiç kimse kaynağı karışık bir bilgiye iman etmediği için kınanamaz. Bu gerçek bizi başka bir gerçeğe ulaştırıyor. İslam'da kaynağı bozulmamış dinsel bilgi sadece Kur'an'da vardır. O halde güvenilecek din sadece Kur'an'dadır. İslam'a çağrılanların sadece Kur'an'a uymayı, sadece Kur'an'ı din yapmayı istemek hem hakları hem de görevleridir. Bu hak ve görev bütün Müslümanlarındır. Mısırlı müfessir düşünür Muhammed Abduh'un söylediği gibi, Müslümanların Kur'an dışında imamları yoktur. Bu hakikatten hareketle İslam'ın dışında ama insanlık vicdanının içinde olanlara da bir çağrımız vardır. İslam'ı eleştirecek olanlar, Müslüman kimliği taşıyanların yanlışlarını yerden yere çalmak isteyenler, bunu yaparken kullandıkları İslam ve Müslüman tabirlerinin Kur'an'a göre olup olmadığına dikkat etmek gibi bir insanlık borcu altında olduklarını unutmamalıdırlar. Müslüman nüfus kağıdı taşıyan Maun mücrimi dinci riyakarlara Kur'an mümini muamelesi yapmak da ağır bir insanlık suçudur. Gerçek İslam bu sahtekar riyakarlarla aynı safta namaz kılmaya bile izin vermemektedir. Çünkü onlarla aynı safta namaz kılmak onların yapıp ettiklerini tasvip anlamına gelir. Böyle bir tasvibin Allah'ın öfkesini çekeceğine de en ufak bir kuşku yoktur. Tam bu noktada varoluşçu felsefenin Allah'a inanan kanadındaki anıt isimlerinden biri olan Kierkegaard'ı hürmet ve rahmetle anmak gerekiyor. Temel eğitimi bakımından ilahiyatçı olan Kierkegaard, dinciliğin dine ve dindara yaptığı kötülükleri en iyi bilenlerden biriydi. Ömrünün son yıllarına doğru kiliselerin girişlerinde durup halka şöyle derdi: "Eğer Tanrı'yı ve İsa'yı seviyorsanız, kiliseye gidip orada konuşan din adamlarını dinlemeyin. Çünkü onlar sizi Tanrı'dan uzaklaştırırlar." Dinciliğin gerçek din açısından ne mal olduğunu anlamada bu söz kadar muhteşemi çok az bulunur. Ayrım sonu. Sayfa 280.